Değerleriyle Türkiye. Değerleriyle Türkiye programına hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Program yapımcımız Özlem Yalçın, teknik yönetimde Sefa Aktan ve spikeriniz ben Burcu Aydemir sizlerle beraberiz. İletişim kanallarımızı hemen duyuralım. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19, +463 34 21. Elektronik posta adresimiz ise degerliturkiye@trt.net.tr. Değerleriyle Türkiye programında bugün konumuz dünyanın en eski askeri bandolarından biri olan Mehter. Avrupa müziğini de fazlasıyla etkilemiş olan Mehter aslında bir savaş müziği. Barış zamanında devletin ya da padişahın gücünün gösterilmesi, halka moral verilmesi gibi işlevleri de olan bu özel müziği, müzik tarihçisi Oğuz Elbaş'la konuşacağız. Evet, müzik tarihçisi Oğuz Elbaş şu anda stüdyomuzda. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, merhabalar.
Öncelikle Mehter nedir? Mehter'in kelime anlamıyla başlayalım.
Efendim, kelime olarak Mehter, Farsça'da en ulu, en büyük anlamına gelmektedir. Yani Mihter ya da Mihtar kelimesinden türemiştir. Bu kelimenin Osmanlı'da ne zaman başladığı bilinmemektedir. Tarihsel olarak şu süreçte demek çok zor. Daha önce nöbethane, tabulhane, tabulhane-i hakani denirdi Selçuklu döneminde. Sonra birçok sıfatı ve oldu, büyük bir gelişim yaşadı, hı hı. Mehter. Bu Farsça'dan en büyük, zaten Mehter'i hep tepeye, zirveye koyarlar. Onun yakıştırabilmek için de en büyük anlamına gelen Mihter ya da Mihtar kelimesini ona yakıştırmışlardır. Daha sonradan konmuştur. Yani Mehter daha sonradan üzerine eklenmiştir.
Peki Mehter'i kimler icat etmiş? Mehter'le ilgili en eski kayıtlar nerelere kadar gidiyor? Nasıl ortaya çıkmış Mehter?
Efendim, Mehter'i oluşumunu anlayabilmemiz için Osmanlı'dan önceki dönemlere gitmemiz lazım. Yani Türk toplumunun, Türk halklarının yaşadığı döneme gitmek lazım. Onların yaşam tarzlarına, yaşam biçimlerine, onların kültürel donanımlarını irdelememiz lazım. Oraya baktığımızda Mehter'i zaten göreceğiz. Türk toplumu biliyorsunuz bir Hakan yönetiminde, ona bağlı, ona altında bir halkla birlikte yaşamlarını sürdürürler. Bunlar konar göçer toplumlardır. Yazlıkları ve kışlıkları vardır. Ve hayvancılıkla hayatlarını sürdürürler. Bunların çok önemli değerleri vardır. Kutsal değerleri vardır. Bir defa en kutsal olanı Hakan'dır. Hı hı. Hakan
kuta sahip zaten.
Yani Hakan şöyle bir şey. Yani Hakan Tanrı'nın o toplum için bir lütfudur. Hı hı. Öyle toplum onu öyle algılar. O tepemizde Tanrı'nın bir lütfu olarak görür. Ona hepsi çok bağlıdırlar. O ne derse onu kabul ederler. Şimdi şeyi anlıyoruz. Halkın böyle yaklaşmasını anlıyoruz. Dolayısıyla böyle bir yaklaşımda kutsallığı da anlıyoruz. Demek ki Hakan böyle bir donanım içerisinde kutsal olabilir. Onun yaşadığı yer var, Ota. O da kutsal. Çünkü o kutsal değer olan Hakan orada yaşıyor. O zaman o yaşadığı yer Ota da kutsal olur. Bir kutsal değeri daha var. O da Tu. Tu nedir? O da bayrak. Toplumu temsil ediyor. Dolayısıyla bu bir iki otağı ve şeyi anlıyoruz. Biri Hakan'ın yaşadığı yer kutsal, bayrak Tu kutsal. Bir de bir üçüncü unsur daha var. Davul.
Davul neden kutsal? Geçmişimize bakacak olursak.
Evet, şimdi işte soru buradan gelmeli. Hı hı. Davulun kutsallığı son derece önemli. Davul nasıl kutsal olmuş? Bunu anlayabilmemiz için de şamanik anlayışı irdelememiz gerekiyor. Hakan toplumu yönetiyor, savaşları yapıyor, onları koruyor, onların başındaki insan. Bir de ruhani destek verecek birisi var.
Hı hı.
O da şaman. O zaman şamanik bir anlayış içerisinde hayatlarını sürdürüyorlar. Şaman da bütün kutsal oluşumları elindeki davuluyla yapar. Onunla arşa çıkar. Onunla hastaları iyileştirir. Problemlere çözüm arar. Davul onun için, şaman için vazgeçilmez unsurdur. Onun en önemli enstrümanıdır. Ve şaman da kutsal olduğu için elindeki davul da kutsaldır. Bu kutsallık zaman içerisinde Hakan'a da yansımıştır. Hakan da otağının önünde bir davul oluşturmuştur. Ve tabii şaman davulundan farklı bir davuldur o. Şeklen de farklıdır. Ses olarak da farklıdır.
Sadece çünkü Hakan'a özel bir davul.
Hakan'a özel, hı hı, bir davul. Önemli, oldukça önemli. Kasnaklı da olabiliyor ama büyük oranda da kazanlı davul dediğimiz, hani kazan büyüklüğünde. Bir de tencere davullar var. Bir de kasnaklı, bugün bizim bildiğimiz Ramazan davulu gibi davullar da var. Bunlar farklı yapılarda davullar. Çeşitli minyatürlerde incelediğimiz zaman kasnaklı davulları da görüyoruz. Ama daha çok çoğunlukla çadırın önünde, otağın önünde kazanlı davullar yer alıyor. Çünkü bu kazanlı davullar çalıyorlar. O çalınca, bunun çalmasının adı da nöbet vurmak. Yani davullar vuruyor. Ne yapıyor? Nöbet vuruluyor. Nöbet vurarak ne anlatılmak isteniyor? Hakan diyor ki, ey toplumum, ey halkım, ben buradayım. Ben sizin başınızdayım. Ben buradayım. Yani kendi gücünü, sürekli başlarında olduğunu vurgusunu yapıyor davulları çaldırarak. Bunlar günde birkaç kez, birçok kez yapılabiliyor bu nöbet vurma hadisesi.
Sadece savaşta değil o zaman, değil. Barışta da.
Esas uygulamalar, hı-hı, barışta. Ve toplum da onun orada olduğunu davulların çalmasıyla hissederek, hı-hı, daha mutlu oluyorlar ki kendilerini güvende hissediyorlar. Düşman da bunun tersini hissediyor ve ona korku veriyor.
Yine aynı melodilerle mi, aynı mehterle mi?
Farklı tabii de olabilir. Bunlar işte şöyle çalıyorlardı diyememiz için onların elimizde kayıtları ya da notalar, evet, olması lazım. Bunlar olmayacağı için. Ama çaldıklarını biliyoruz, metinlerden biliyoruz.
Bugüne ulaşan hiçbir nota yok.
Hayır, hayır, hayır, asla mi? Hayır. Bu, hele bu dönem için mümkün değil.
Hı hı.
Şeyde Osmanlı için var. Osmanlı için var ama
oraya da geleceğiz.
Oraya geleceğiz. Şimdi bu dönemde elimizde böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Ama davulların nöbet vurduğunu biliyoruz. Ama geleneksel kültüre bakarak yorumlar yapabiliriz. Yani geleneksel musikiye bakarak, oradaki davul ritimlerini irdeleyerek davulların nasıl çaldığıyla ilgili bir şey geliştirebiliriz. Ancak geçmişi ben geleneğe bakarak anlamaya çalışıyorum. Somut olarak. Burada önemli olan davulların kutsallığı. Dolayısıyla birdenbire bu iki ögenin yanına davul da kutsal bir unsur olarak yer alıyor. O kadar kutsal ki savaşa girdiklerinde, savaş sırasında da davullar Hakan'ın çadırının önünde, otağının önünde bulunuyorlar ve hatta birlikleri yönetebiliyorlar. İşte sağ kanat ileri git, sol kanat geri kal filan gibi.
Ordu müziğe göre algılıyor, evet, komutları.
O, evet, komutları zaman alıyor ve moral buluyor.
Hı hı.
Davulların çalması, ha biz savaşıyoruz,
hı hı,
biz yenilmedik, biz galibiz. O duyguyu alıyorlar. Düşman da bu volümle olumsuz etkileniyor ve moralleri çöküyor. Savaşta moral son derece önemli. ve dolayısıyla davulların toplum için oldukça önemi, önemi ortaya çıkıyor. Ve bu etki, bu ortaya çıkan durum çevre kültürleri de etkiliyor. Çevrede kimler var? İşte Hindistan var, Çin var, Farslar var, Persler var. Hepsi bu yapıdan, hatta Arap dünyası etkileniyor. Ve onlar da kendi bu tür davulları ve benzeri unsurları kullanmaya başlıyorlar. Tabii davul yalnız kalmıyor. Davulun yanına başka çalgılar da ilave olmaya başlıyor. İlk başta zurna giriyor. Biliyorsunuz davul ve zurna Türk toplumlarında çok önemli iki unsur. Ve onların buluşması biraz daha melodik ve daha güçlü bir etki ortaya çıkarıyor. Buna zaman içerisinde, ki bunun zamanın ne olduğu konusunda hem elimizde öyle bir bilgi yok, belge de yok, borular ilave oluyor. Davullar çeşitleniyor. Kasnaklı davul, tencere davullar da bu yapının içerisine giriyorlar. Ve oldukça renkli bir müzikal form ortaya çıkıyor. Borular şekilleniyor. Bu uzuyor, kurenai denilen. Ki bunlar bazı Arap mehterlerinde, ki onlar da kendi mehterlerini kurmaya başlıyorlar. Oralarda da kurenayla müziklerini yaptıklarını, mehterin görev yaptığını görebiliyoruz.
Evet, şu anda peki hangi dönemdeyiz? Daha Osmanlı'ya gelmedik değil mi o dönemde?
Hayır, daha gelmedik. Tamam. Bu hep Osmanlı'dan önceki Selçuk, ya daha doğrusu Türk toplumlarındaki ve çevre kültürlerindeki o bu yapıyı anlamaya, algılamaya, anlatmaya çalışıyoruz. Yaklaşık böyle bir gelişim süreci yaşanıyor.
Evet.
Bir şey daha söylemek lazım belki burada. Şimdi mehter kavramı, biz giderek bu nöbethaneye, tabulhaneye mehter diye özetleyecek olursak, bu yapı o kadar önemli bir figür haline geliyor ki, bir farklı bir Hakan, yeni bir Hakan, yeni bir toplum, kendi bağımsızlığını ortaya koyabilmesi için iki şeye sahip olması lazım. Bir, sancak, yani tuğa sahip olması lazım. İki, mehtere sahip olması lazım. Bir Hakan'ın kendini bağımsız olarak ilan edebilmesi için bu iki unsura sahip olması lazım. Önüne gelen mehter takımı kurup bir de sopanın ucuna at kılı bağlayınca, kuyruğunu bağlayınca bağımsız olur mu? Olmaz. Onu da bir icazet yoluyla alması gerekiyor. Bir başka Hakan'ın ona bu icazeti vermesiyle, ona o sunumun yapılmasıyla elde edebiliyor. Osman Bey de biliyorsunuz uç beyiyken Osmanlı'ya geldiğimiz zaman bunu daha iyi anlatacağız. Evet. Uç beyiyken Selçuk Hakanı'nın o sırada Konya'daki gönderdiği mehterle bağımsızlığını ilan eder. Tuğ ve çeşitli hediyeler gelir. Bunlardan bir tanesi mehter, biri de tuğdur. Ve Osman Bey ondan sonra kendi bağımsızlığını ilan eder ve ondan sonra da yürür gider. Yani mehter sahip olmadan siz bağımsız bir Hakan olamıyorsunuz. Onun için mehter son derece önemli bir unsur haline dönüşüyor. Bir şey daha ilave edelim. Mesela savaşlar o kadar çetin geçiyor ki, ve en zorlu savaşlar da mehterin ele geçirilmesi yolunda oluyor. Mehter ve sancak düşman eline geçtiği zaman artık yenilgiyi kabul ediyorsunuz.
Evet. Mehter'de belli semboller var, onlardan bahsettik. Ama bir mehter töreni nasıl yapılır? Genel olarak bir konuşabilir miyiz?
Tabii ki konuşabiliriz ama onu isterseniz şeye geçince yapalım. Bu zamanda belirlenmiş bir mehter töreninden söz edemeyiz.
Osmanlı dönemine
tabii Osmanlı döneminde o törenleri konuşabiliriz.
Evet, Osmanlı'dan önce mehteri konuştuk. Osmanlı döneminde neler değişti peki?
Şimdi demin biraz önce bahsettik. Osman Bey'in Selçuk Hakanı'ndan aldığı mehterhane ile beraber ve Tuğla beraber bağımsızlığını ilan ettikten sonra artık mehter Osmanlı toplumunda giderek büyüyen, gelişen o toplumda çok önemli bir figür haline geliyor. Vazgeçilmez bir unsur haline geliyor. Ve onun içerisinde yapılanmaya başlıyor. Bugün mehter kavramının bu kadar büyük ve ihtişamlı bir hale dönüşmesinin ana yapısı, ana gerekçesi daha doğrusu Osmanlı'nın ona sahip çıkmasıdır. Osmanlı'da en büyük noktasına, en gelişmiş haline geliyor. Biliyorsunuz mehterhanede çeşitli çalgılar var. Bir tanesi zurna, bir tanesi kasnaklı davul, tencere davul, kazanlı davul ve bir de boru. Yani henüz daha çevgan yok. Çevgan dediğimiz çeşitli zillerin bir sopanın ucunda olup onu yukarıdan aşağı sallanmasıyla ya da sağa sola sallanması ses elde edilir. O henüz yok. Onun dışındakiler birer tane sayacak olursak bir kat mehter olarak niteleyebiliriz. Bu her bir çalgıdan iki adet olursa iki kat mehter. Üç kat olursa üç kat mehter. Dört, beş filan. En fazla 9 kat.
Neden 9?
Çünkü 9 sayısı aynı zamanda Türk toplumunda uğurlu sayılıyor. Türk toplumunda uğurlu bir rakam olarak görülüyor. Ve padişahlar, sultanlar 9 kat mehtere sahiptirler. Onun dışındaki devlet büyüklerinde de mehter mevcut. Kale komutanları, sadrazam ve diğer bazı devlet büyüklerinde kendi mehterleri olabiliyor. Ama en büyük mehter 9 katıyla sultana ait. Padişah mehter. Diğerleri işte 5 kat, 3 kat gibi farklı boyutlarda mehteran işlev görebiliyor.
Evet, Osmanlı döneminde genel olarak mehtere özgü müzikal kurallar var mıydı? Bir mehter töreninde neler yaşanırdı?
Tabii. Şimdi mehter musikisi ile ilgili elimizde çok somut şeyler, veriler yok. Ancak Kantemir ya da Hamparsum gibi Osmanlı dönemi sürecinde musiki yapısını notaya almış, çeşitli kendi notalarını oluşturmuş bu bilim adamlarının yazdığı bazı müzikler günümüze kadar ulaşıyor ve bazı iki tane peşrev bence çok önemli. Bir de meşhur bir hücum, savaş sırasında kullandıkları bir hücum marşımız var. Bunlar çok önemli. İki, bunları dışarıya koyacak olursak, bunları saymaz olursak, bugün bildiğimiz mehter musikisinin orijinalle bir ilgisi yoktur. Hiçbir ilgisi yoktur. Bunlar daha sonradan 20. yüzyılda bestelenmiş, şu anda girişte dinlediğimiz gibi birçok bilinen mehter musikisi olarak bilinen musikinin orijinal mehterle hiçbir ilgisi yoktur.
Peki orijinaline en yakın günümüzde benzetebileceğimiz bir müzik var mı?
Var var. Elimizde birkaç tane var. Onları da İstanbul askeri mehteri çalıyor zaman zaman. Onlarla ilgili örnekleri yakında benim bir kitabım çıkacak. O kitabın arkasında bir kod olacak. Telefonla o koda yanaştığınız zaman orijinal mehter musikisini o kitaptan dinleme şansınız olacak.
Dilerseniz bir mehter arası verelim.
Öyle mi?
Bir mehter
ondan sonra
marşı dinleyelim.
Ardından törenlere
geçelim. Tamam, sohbetimiz devam edecek.
Evet.
Yes.
Değerleriyle Türkiye devam ediyor. Müzik tarihçisi Oğuz Elbaş'la Mehter'i konuşmaya devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. En son Mehter töreninde kalmıştık. Bir Mehter töreni nasıl yapılır?
Evet, Mehter törenini, Mehter törenlerini, Mehter'in nöbeti, Mehter'in komutanıyla, komutanının komutlarıyla yürütülür. Her şey o komutana bağlıdır. Mehter komutanı bütün töreni yürütür. Bütün bu demin sözünü ettiğimiz çalgılardan oluşan mehterhane kendi repertuarını yaptığı işin pozisyonuna göre, savaşta olması başka, barışta olma, bayram zamanı başka. Bu mehterhane şu tür görevleri de yapar. Bir tür iletişim aracı gibi de kullanılır mehter. Yani çok önemli bir bayram gününün ilanı yine mehterle yapılır. Mehter'i dinle, onun özel bir repertuarı vardır. Hı hı. O repertuarla, o uygulamayla onu siz dinlediğiniz zaman bayram başladı dersiniz.
Geniş toplulukların katıldığı konserler var şimdi. Yani onun gibi düşünebiliriz.
Bravo,
belki.
Onun gibi ve güçlü bir volümü vardı biliyorsunuz. Hı hı. Mehter açık hava bandosu olarak da yorumlanmalıdır. Bütün çalgıları sesi uzağa atan çalgılardan oluşmuştur. Hı hı. Asla Mehter'i kapalı bir anlamda dinlerseniz rahatsız olursunuz. Genellikle bu yapılıyor ama Mehter'in ana işlevi açık hava içindir. Dolayısıyla Mehter böyle yürütür ama Mehter'in törenlerinde önce bir dua vardır. Kendine özgü bir dua vardır. O dua okunur. Onun arkasına müzikler yapılır ve sonuçta yine bir duayla da sonuçlandırılır bütün program. O onun kendine özgü bir uygulaması vardır. O uygulamayı hepsi yerli yerine konur. Yani şu anda o duaları tek tek programı bayağı uzatmış
vaktimiz
oluruz.
Yetmez.
Onlara girmeden evet. Ama bir duayla başlayıp bitiririz.
Kısaca belki alabiliriz.
Evet, söyleyebiliriz. Hı hı. Efendim, Mehter 16 ve 17. yüzyıllarda çok önemli bestecilerin yarattığı musikileri de çalar. Bunların arasında Hanende Recep Çelebi, Nefiri Behram Ağa, Zurnabaşı İbrahim Ağa, Eyyubi Mehmet Çelebi, Emiri Haç gibi çok önemli mehter musikisi bestecilerini söyleyebiliriz. Bunların yarattığı bir şey vardır. Bir repertuar vardır. Bu repertuar mehter musikisi olarak kabul görmüştür. Nerede şimdi o? İşte o yok. En büyük problemimiz burada. Çünkü biliyorsunuz 3. Selim'den sonra o 3. Selim'in yaşadığı büyük bir dram vardır. Katledilir. Yeniçeri tarafından. Daha sonra 2. Mahmut başa geçer. Hı hı. Ve bu arada tabii neden mehterhane ortadan kaldırıldı sorusu gelebilir. Onu ayrı isterseniz tutalım ama bu büyük dramı yaşar. Yaşadığı için de Yeniçeri ortadan kaldırılır. Vakai Hayriye gibi çok önemli bir uygulama ortaya koyar 2. Mahmut. Ve onun doğal uzantısı olarak kabul edilen mehterhane de kendiliğinden zaman içinde ortadan kalkar. Zaten ilk yapılan şeylerden biri de saraydaki görevini de sonlandırılır. Tabii bu arada ilginç bir şey yaşanır. Daha belki sonra gireceğiz. Mehterhane batıyı etkiler. Etkisiyle beraber bando kavramı ortaya çıkar. Dolayısıyla büyük bir metamorfoz yaşanır ve mehterhane kendi doğurduğu, kendini yok edip kendi doğurduğu kavrama dönüşür. Yani bandoya dönüşür. Mehter'in yerini bando alır ve böyle büyük bir dramatik bir dönüşüm yaşanır.
Evet, Osmanlı döneminde bandonun oluşturulması kanısına varılıyor ve batıdan da bir besteci getiriliyor, Donizetto Paşa.
Evet.
Bu iş için ve birden tek sesli müzikten çok sesli müziğe geçiliyor.
Evet, büyük bir dram.
Evet, bu nasıl etkiledi? Mehter'i tamamen yok etti o zaman bu, değil mi?
Tabii, şimdi şöyle düşünelim. Şimdi Osmanlı'nın 3. Selim, hatta öncesinden alacak olursak, daha doğrusu 18. yüzyıl süresince Osmanlı'da büyük bir dram yaşanır. Birçok toprak kayıpları meydana gelir. Savaşlar kaybedilir. Bu arada Batı'da büyük bir gelişim, Rönesans ve reform ve bir aydınlanma çağı ve teknolojide bir gelişim yaşanır. Ve ordular büyük bir teknolojik atağa geçerler. Ve bunun karşısında Osmanlı orduları barutun karşısında yalın kılıçla dayanmakta büyük güçlük çekerler. Ve büyük toprak kayıpları yaşanmaya başlar. Ekonomide büyük kayıplar yaşanır. Ve dolayısıyla bu dramatik yapıdan ortayı kaldırmak için, yeniden eski gücüne kavuşabilmek için çeşitli tedbir almaya çalışan Osmanlı yöneticileri bu çerçevede bir Osmanlı modernizasyonuna başvururlar. Bunların içinde bir de ordudaki yapılanmayı da yeniden düzenlemeye girerler. Bunun ilk uygulamalarını Nizami Cedid'le 3. Selim yapmak ister. Yapar da. Ama kısa sürede büyük karşı görüşler karşısında Yeniçeri ayaklanır, diğer bunu istemeyen unsurlar ayaklanır ve sonunu hayatıyla öder 3. Selim. Bunu da 2. Mahmut görür ve yaşar ve ilk işi de ordudaki bu düzenlemeyi yapabilmek için de Yeniçeri'yi ortadan kaldırır. Ve dolayısıyla onun uzantısı olan, evet, Mehterhane de ortadan kalkar. Tamam, Mehter'i kaldırdık da bu yeni kurulan orduları yürütecek, onlara güç ve moral verecek Mehter gibi bir unsura ihtiyaç var. O ne olmalıdır? O da onun, Mehter'in doğurduğu Avrupa'daki bando olmalıdır diye karar verilir. Ve bandonun Osmanlı toplumunda oluşabilmesi için de sizin dediğiniz gibi, ama önce Türklerden çare aranmaya başlar. Fakat onlardan bir sonuç alınamaz. Bu sırada bir, yine İstanbul'da yaşayan bir Fransız var, Manguel. O başa getirilir. Fakat Manguel de yeterli bir performans sergileyemez. Bunun üzerine Avrupa'da yapılan araştırma sonunda ünlü Gaetano Donizetti'nin kardeşi Giuseppe Donizetti şeye getirilir. Hı hı. İstanbul'a getirilir ki Giuseppe Donizetti de Napolyon ordularının bandolarını yönetmiştir. Hı hı. Oldukça ünlü bir ve güçlü bir bandocudur ve bando müziğini de çok iyi bilir. Ve tabii ilk geldiği zaman çok enteresan bir şey yaşanır. Onu kısaca küçük bir anekdotla anlatmaya, buyurun, çalışayım. Şimdi Osman, o Batı müziği ile gelir. Batı müziği ile bandoyu yönetmek ister, yapılandırmak ister. Ama İstanbul müzisyenleri Batı müziğini bilmez. Normlarını da bilmez, notayı hiç bilmez. Bildikleri Amparsun notasıdır. Ama Batı notası öğretmesi lazım. O kadar zorlanır ki terk etmeye, İstanbul'u terk etmeye çalışır. Hatta gitmek ister. Buna asla 2. Mahmut izin vermez. Bunu yapacaksın der. Yani çok sert söyler ve sana dayak dahil her türlü yetkiyi veriyorum der. Tabii o zarif insan hiçbir zaman öğrencilerine dayak uygulamamıştır ama önce öğrenci profili değiştirilir. Daha genç musiki şinaslar filan devreye sokulur filan. Ve Donizetti önce Hamparsum notası öğrenir. Sonra o Hamparsum notasını çeviren bir, Batı notasına çeviren bir anahtar yapar ve o anahtarla Batı notasını öğretir. O öğrenciler o kadar güzel öğrenirler ki ve büyük bir bando, çok sesli müzik gelişimi sağlanır ve bando İstanbul'da ve Türkiye'de yapılanmış olur.
Peki Mehter Batı müziğini nasıl etkilemiş?
Mehter Batı'yı, Batı kültürünü, Batı normlarını çok ciddi etkiler. 18. yüzyılda özellikle Alla Turca denilen, çok Mehter'in etkisiyle Avrupa'da büyük moda olur Alla Turca. Bunu ilk hisseden ve bu konuda eğilim gösterenler arasında Mozart'ı görüyoruz. Mozart müthiş bir eğilim içerisine girer, yönelim içerisine girer ve Türk Marşı gibi eserler besteler. Ve doğrudan mesela Mozart'ın Türk Marşı'nı dinlediğiniz zaman bir mehter müziği dinlemiş gibi olabilirsiniz.
O zaman bir örnek dinleyelim.
Olur, hay hay.
Mozart'ın Türk Marşı'nı dinledik.
Evet, Türk Marşı'nın giriş introdüksiyonu. Evet. Burada aynen bir mehter musikisinin vurgularını gayet net bir şekilde görebiliriz. Çok etkilenmiş çünkü Mozart. Beethoven da öyle. Gluck büyük bir opera bestecisidir. Gluck operalarında çukura İstanbul'dan müzisyen getirir, onlara çaldırtırır. Batılı müzisyenlere der ki siz çalamıyorsunuz. İstanbul'dan getirir, o çukura, opera çukuruna, orkestra çukuruna sokar, onlara çaldırtır. O kadar o dönemde Alla Turca etkilidir Batı dünyasında. Tabii bir defa şeyden bahsedelim. Bando kavramını doğurmuştur mehter. Bugün bütün dünyada bandosu olmayan ben bir devlet düşünemiyorum. Demek ki bütün devletler bando çalıyorsa, işte o Türk dünyasının, o davullarının tınısı bütün dünyayı etkilemiş anlamına da geliyor. Batı dünyasını ve dünyayı etkiliyor. Senfoni orkestralarını etkiliyor. Bugün vurmalı sazları, zilleri, borulu çalgıları, ritim anlayışını çok etkiler senfonik eserlerde. Yani Batı'nın müzik normlarında çok etkili olmuştur. Bestecileri etkilemiştir. Efendim, bando kavramını oluşturmuştur.
Evet, son olarak da Cumhuriyet dönemindeki mehteri konuşalım dilerseniz.
Tabii şimdiki mehter artık biliyorsunuz 2. Mahmut'tan sonra mehterde bütün mehter anlayışı ortadan kalkıyor. Mehteri bir müzik topluluğu gibi de irdelememek lazım. Mehter bir kültürel, bir sosyolojik olgudur, bir sosyal yapıdır, bir kültürel olgudur. Dolayısıyla bir toplumu ifade eder. Şimdi baktığımız zaman mehter diye ortaya çıkan şey tamamen kendi, hani mehterin doğurduğu bando var ya, İşte bugünkü günümüze mehter bandosu da diyebiliriz. Yani bandolaşmış mehter. Artık günümüzde bu tür mehter bandoları çeşitli törenlerde, bayramlarda, farklı özel günlerde performans yapan birer bando gibi değerlendiriyorum. İnsanlara moral verirler, güç verirler. Onunla insanlar güzel duygular yaşarlar. Aynen bandonun yarattığı etkiyi benzer bir şekilde yaparlar. Hatta belediyeler öyle ileri gitmiştir ki çeşitli beyinsel sorunları olan çocukları bando toplulukları kurarak onları eğitmeye başladılar. Çocuklar için özel bandolar var. Onlar bunları kullanarak daha iyi gelişkin kişilik yarattıkları söyleniyor. Bunları sosyopedagoglar daha iyi anlatabilirler. Yine bandolar kullanılarak kadın bandoları var.
Öyle mi?
Evet, çok çeşitli bando normları ortaya çıktı. Belediyeler bunu çok renkli hale getirdiler. Toplumda mehteri kullanılarak tamamen sosyal yapıda bir tür bando işlevi görerek işlevini uygulamasını devam ettiriyor diyebiliriz.
Efendim çok teşekkür ediyoruz.
Ben de çok teşekkür ederim.
Için, geldiğiniz için. Değerli dinleyicilerimiz, Değerleriyle Türkiye programının sonuna geldik. Müzik tarihçisi Oğuz Elbaş'la birlikteydik. Bize degerliturkiye@trt.net.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Değerleriyle Türkiye.